Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Evet sevgili izleyiciler, programa hoş geldiniz. Bu kez korona özel programı yapıyoruz. Videoda, Twitter'da da sorduk. Korona ile ilgili sormak istediğiniz psikolojik ve sosyal sorularınız varsa cevaplayalım diye her zamanki programımızın dışına çıktık biraz. Kendi yakınlarımızın soruları da geldi. Onları da söyleyeyim. Şirkete yaptık yani. Onlardan da bir iki tane yerleştirdik. Şimdi korona özel. Tabii korona çok önemli. Tüm dünyayı etkiliyor. Eğer ilk andaki tahminler doğru çıkarsa dünyada 65 milyon insan ölebileceği söyleniyordu. Belki oraya varmayabilir ama öyle artık şakası olmadığını herkes az çok anlamış olmalı. Tüm ülkeler için ciddi önlemler ortaya giriyor. Mesela bugünlerde bir yakınım yurt dışında ve bulunduğu ülke Macaristan'da sıkı yönetim ilan edilmiş mesela. Bugün itibariyle az önce yazdı. Dolayısıyla hani böyle Avrupa ülkeleri bile artık konuyla daha sert yöntemlerle mücadele etmeye doğru gidiyorlar. Mesele ciddi. Yani öyle hafife alınacak bir tarafı yok. Öncelikle bugün itibariyle Ankara'da önemli bir cami diyelim. Orada cuma namazı kılındı. Bu tabii çok büyük bir hata. Öncelikle hangi şartlarda yapılmış olursa olsun öncelikle insanların sağlığını tehlikeye atmak anlamına geliyor. İkinci olarak da dinin bir emrinin suistimali. Biz biliyoruz ki peygamberimiz fazla yağmur yağdığı zamanlarda insanlar camiye gelip yolda çamurda eziyet çekmesinler diye fazla yağmur yağdığı günlerde cemaatle namazı emretmemiş, söylememiş. Gelmeyin demiş. Yağmur çamur var, gelmeyin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani cuma farzdır vesaire. Tamam ama sonunda ölüm var. Bakın yağmur falan değil. Yağmur olduğunda peygamber gelmeyin diyor. Ve siz insanları cuma günü hala bir camide toplanmaya teşvik ediyorsunuz. Hangi şartları kollarsanız kollayın. Bu akıllıca bir şey değil. Akıllıca bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Akıllıca bir şey değil. Tıbbın ilkelerine aykırı ve ayrıca da tüm dünyanın gözünde Müslümanları küçük düşürüyorsunuz. İnsanlar din böyle bir şey emretmediği halde, sağlık sorunu ortaya girdiğinde zaruretlerin nasıl ibadetleri ortadan kaldırdığını biliyoruz. Mesela hastayken oruç tutmayınız emrini biliyoruz değil mi? Savaşa gitmeyin emrini biliyoruz değil mi? Yaşlıların savaştan nasıl beri tutulduğunu, sorumlu tutulmadığını biliyoruz değil mi? O zaman nedir yani? Bu derdimiz ne? Bu ancak dinin siyasal olarak kullanılması demektir bence. Diğer açıdan da dinin de aşağılanması anlamına gelir. Çok kötü. Dini de insanlara ve topluluklara yanlış anlatan bir şey var. Hem Müslümanlar nezdinde yanlış bir girişim, yani bilmeyen insanlar için çok tehlikeli bir kavrayış. Yani dini yanlış anlayacak adam. Takıntı değil ki din yahu. Din toplu halde gönül rahatlığıyla ibadet etmeyi emreder. İyi de yani ölüm günlerinde de mi toplu ibadet yapacağız? Yok böyle bir şey. Kaldı ki Diyanet bugüne kadar çok güzel bir hamle yaptı. Yani takdir ettim ben bu kadarını yapacağını başta düşünmemiştim. Cuma namazlarını iptal etti. Cemaatle namazları iptal etti. Şimdi nereden çıktı bugün şu ya da bu şartlarda cuma namazı kılmak Ankara'da çok önemli bir camide? Neyse daha fazla yorum yapmayayım. Başımı derde sokmayayım. Şimdi sorularımız vardı. Ben Twitter'da sordum. İnsanlardan çeşitli sorular geldi. Çok güzel sorular var. Bunlardan 10 tanesini seçtim. Bir kısmı da aklımdan cevaplayayım. Hani gelen soruların dışında benim de kafamda bazı sorular oluştu. Onları da konuşalım istiyorum. Birincisi diyor ki, sıkıntı ve stresten nefes darlığı vardı. Şimdi koronadan dolayı nefes darlığı olabilir mi endişesiyle iyice arttı. Yani zaten nefes darlığı varmış kişinin. Şimdi diyor ki, acaba benim nefes darlığımın kaynağı korona olabilir mi? Yani siz cevap verin yani. Ben değil, siz cevap verin. Olabilir mi? Çok özel bir neden yoksa ortada, yani ateş artışı, ağrı, sızı, halsizlik, ciddi anlamda bitkinlik, yorgunluk, işte bir virüs enfeksiyonunu çağrıştıran diğer şeyler ne varsa bunlar olmadan sadece daha önce kaygıdan kaynaklanan bir nefes darlığı vardıysa şimdi korona olduğunuz anlamına gelir mi? Yok, tabii ki yok. Fakat endişe ve kaygı böyledir işte. Her tür işareti özel işaret gibi algılama eğilimindedir. Hepimizde de var maalesef. Yani ben kınıyor değilim. Ben de zihnim karışıyor zaman zaman. Ben de öksürüyorum. Bende de bir enfeksiyon var. Ama korona olmadığını biliyorum. Gidip test yaptırmadım çünkü herkese test yaptırmıyorlar. Hala çok saçma rakamlar duyuyorum. İşte bugün 7000 tane test yapıldı. Efendim 1500 tane hasta tespit edildi. Yok 1000 tane hasta tespit edildi falan. Ya Allah aşkına bu ülke 85 milyon nüfusa sahip. Bir günde Sabancıların 1 milyar dolar vergi borcunun üstünü çiziveriyorsunuz. Şu milletin tamamını bir ay içinde testten geçirecek paranız yok mu ya? Kaç kuruş o testler? Yani zenginin fabrikası için, zenginin sermayesi için çalışan iradeniz, düşünceniz, halkın canı için çalışmıyor mu Allah aşkına? Birazcık vicdan, birazcık vicdan. 1 milyar doları böyle cart diye çiziyorsunuz. Söylüyorum tüm Türkiye'ye bu aşı şeyi yaptırmak için, testi yaptırmak için kaç kuruş gider? 1 milyar dolar gider mi? Asla gitmeyecektir. Eminim. Hesaplamadım. Yani tam ücreti bilmiyorum. Ama utanın yani. Koskoca Türkiye'de günde 7000 tane test yapmışlar. Aferin. Köy mü lan burası? Koskoca bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dünyanın 20 tane büyük ülkesinden biri. Utanmıyor musunuz 7000 tane, 10.000 tane, 20.000 tane kaç taneyse artık adama günde test yapmaya? Bunca yetişmiş insan, bunca hastane, şehir hastaneleriniz, o kadar para pul döktüğünüz, ihalelerini aldığınız, verdiğiniz, o çok özel millete bilen işte bir şeyler yapan müteahhitlerle inşaatlarını yaptığınız şehir hastaneleri, onlar 7000 tane mi test yapabiliyorlar günde? Bu mudur? Bir şey demiyorum. Evet, şimdi halbuki dersiniz ki kardeşim ben bu işe 1 milyar dolar kaynak ayırdım. Öyle iş adamı uçağın vergisini %1'e düşürmek falan değil. Dikkat, bu bir virüs salgını. Uçağın vergisini düşürmek ne demek? Çok özür dilerim. Ne tuhaf bir önlem. Ancak bu kelimeyi seçebildim. Yine başımı derde sokmamak için. Ne tuhaf bir önlem. Yani herkesin karantinayı, sokağa çıkma yasağını düşündüğü bir zamanda siz uçak vergisini %1'e düşürüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Gezin turistik bölgelere mi gidin diyorsunuz? Yani virüsü oradan oraya, oradan oraya bulaştırın mı diyorsunuz? Bu mudur yani önlem paketiniz? Şimdi bakın siyaset yapmıyorum. Benim bir partinin üyesiyim ayrı mesele ama artık oraları çok açtık. Bir hekimim, bu ülkede yaşayan kanser hastasıyım, hayatta kalmaya çalışıyorum ve koskoca devletimin devletin demeyelim, onu yürüten iradenin, hükümetin topluma, insan sağlığına bakış açısını böyle kabak gibi görüyor olmak çok üzücü oluyor. Çok üzücü. Yani size verdiği kıymeti anlıyorsun. Size ancak günde 7000 kişiye test yapıyor. Ya Allah aşkına hani 8500 olsun hani günlük test. Bilmiyorum ben rakamlar hayalimde kaldığı kadarıyla hata yapıyorsam özür dilerim. Günde 8500 testten 85 milyona kaç test uygulayabilirsin? Ne kadar zamanda biter? Mesela 85 bin olduğunda 10 gün geçer. Mesela 8,5 milyon olduğunda 100 gün geçer. Mesela 85 milyon olduğunda 1000 gün geçer. Yani 3 yılda halkınızı taramış olursunuz. Öyle mi? Bu mudur yani halka verdiğimiz önem? Ölümcül ve yıkıcı bir hastalık giderken biz onları 3 yılda test edebilecek kadar bir hızda davranıyoruz. Çok yazık. Hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi bakın vatandaş psikolojik açıdan nasıl etkilenmiş. Bu sela meselesi var. Çok ilginç. Sela. Darbe gecesi de sela vardı. Selaların üzerimizde bıraktığı ölüm korkusunu nasıl aşabiliriz? Allah. Dini bir konu. Çok yorum yapmak istemem. Her gece verilen selalar insanlara ölümü, çaresizliği hatırlatıyor. Vatandaşın görüşü, ben bir şey demiyorum. Bana sormuş. Yani sizce uygun mu ya? Her gece sela okumanın anlamı ne? Yani bazen ölecek adamların başında Yasin falan okurlar. O kadar kötü olmayan insanlar, hastalıkları başlarında birileri gelip Yasin Mahsin okuyunca bazen müdahale ediyorlarmış. Ya nereden çıkardınız? Ne ölümü? Hani ben iyiyim, o kadar kötü değilim falan diye. Bu vatandaş da böyle yani biz ölecek miyiz diyor yani. Bakın nasıl etkiliyor vatandaşı, özellikle kaygılı insanları. Yani her yerden sela okutmayı biliyorsunuz da, cuma gibi tehlikeli bir eyleme girişiyorsunuz da ve günde işte 7 bin, 10 bin, 15 bin kaç tane test yapıyorsanız, halkı ölümle burun buruna bırakmayı biliyorsunuz da, bir de böyle hani selayla korkutmak neyin nesi ya? Allah aşkına. Allah aşkına biraz, yani ben de Allah diyorum, yine dini bir terim kullanıyorum ama biraz akılcı olalım. Yani Kur'an'ın ilk emri neydi? Oku. Mesela Kur'an'da hiç kalpler, gönüller şöyle önemlidir falan gibi böyle çok üstünde vurgulu bir ayet hatırlıyor musunuz? Yok. Çünkü Kur'an duygusal bir kitap değil. Kur'an akılcı bir kitap. Kur'an'da deniyor ki, düşünmüyor musunuz? Sorgulamıyor musunuz? Benzerini getirin. Bakın bunların hepsi mantıksal yöntemler. Yoksa öyle, efendim siz inanın, inanmak şöyle kurtarır, böyle bilmem ne yapar, yorum yapmıyorum. Daha fazla yorum yapmıyorum. Anlayan anladı. Böyle dönüp dönüp sela okumanın vatandaşa ne esprisi var? Soru, sadece soruyorum. Bak nasıl etkilenmiş vatandaş. Duyduğuma göre çocuklarından çeşitli sebeplerden ötürü uzakta olan, görüşemeyen yaşlı ana babalar, onlara hasret olarak öleceğiz bu hastalıktan diye psikolojileri bozulmuş. Dışarı çıkmaları da yasak. Ne yapılabilir? Çok iyi. Evet yani hani dışarı çıkmaları yasak ama gelişmiş teknolojiler var. Sonuçta dijital telefonlar var. Yaşlılar kullanamıyorsa kullanan birilerini oraya davet etsinler. Onlarla telefonda görüntülü görüşme yapsınlar uzun uzun. Yani bu artık buradaki karantina 1500 sene önce Hazreti Peygamber döneminde veya Ömer döneminde veya daha önceki çağlarda Roma'da filan vardıysa ki vardır karantina eski bir uygulama dünyada. Nitekim hani dini bir emir olarak da Ömer'in uyguladığını çok net olarak biliyoruz. Galiba hadisler de var yani bir yerde hastalık varsa oraya girmeyin, girmişseniz çıkmayın vesaire gibi. Ya bakın ne kadar çok net, siz böyle uçakları ucuzlatın filan gibi bir şey yok yani. Yani dinden bahsediyorsunuz, bari azıcık dinin bu konulara nasıl baktığıyla ilgilenin yani. İlgilenin. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ömer'in uygulamaları salgın hastalıklar karşısında konulacak tavrı gösteriyor. Öyle seyahati ucuzlatmayı sağlayacak önlemler, yok 500 bin liraya kadar inşaat vergisinde neyse kredisinde artış falan gibi şeyler ancak yani korona önlemi gibi durur ama müteahhitlerinizi kurtarmak için girilen önlemler olduğu çok açık. Yani bunu politik bir birey olarak söylemiyorum. Haluk Savaş olarak söylüyorum. Vatandaş olarak kabak gibi görüyorum. Ya biraz azıcık milleti daha az saf yerine koyun. Şimdi bu yaşlılara, evet yaşlılara dijital ortamlarla yardımcı olunabilir. En azından böyle bir şey var. Komşularından falan yardım istenip onlarla cep telefonuyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmek bir yol olabilir. Ama yoksa da telefonla konuşsunlar canım. Yani hani telefonla konuşmamızın önünde bir mani yok ki. O psikolojiyi düzeltmek için bizzat orada olmamız gerekmiyor ki. Yani böyle bir imkansızlık tanımlayıp sonra ne olacak şimdi falan diye derde düşmenin bir alemi var mı? Telefon var, görüntülü telefon var vesaire vesaire. Diğer soru, kaygılarımızı nasıl giderebiliriz? Evet, bu da tipik kaygı hastalarımızın sorularından biri. Sürekli endişe ve bir karamsarlık hali var. Dua ediyoruz ama tam rahatlayamıyoruz. Başka neler yapılabilir? Yani mesela kanser olduğunuzda dua ettiğinizde rahatlıyor musunuz? Yani kanser tedavisi yapmayıp dua edip rahatlıyor musunuz? Veya ne bileyim kalp hastasısınız, damarlar tıkandı. Ya dua ediyoruz ama tam da rahatlayamıyoruz. Galiba kalbimde yine tıkanma var. Veya çok ciddi ağrı çekiyorum. Veya işte yokuşları çıkamıyorum. Dua da ediyorum ama olmuyor dediğiniz oluyor mu mesela? Olmuyor. Olmuyor çünkü bunun bir işe yaramadığını biliyorsunuz. Neden? Psikiyatrik tablolar için dua edince geçeceği gibi bir kanaat var zihninizde. Biraz düşünsenize. Yani mesela gözünüz görmüyor. Şöyle çıkaralım. Ben mesela şu anda kendi gözümü bile görmüyorum kamerada. Ya dua ediyorum ama şöyle de bakıyorum yine de gözümü göremiyorum falan. Allah'ım lütfen görüntüyü bana çok güzel göster. Sana yalvarıyorum diyorum. Ama görüntü düzelmiyor mesela. Oysa onun yerine şu tekniği, Hollandalı arkadaşların geliştirdiği tekniği gözlüğü bile takınca görüyorum. Şimdi dua etmek mi gerekiyor, gözlüğü takmak mı gerekiyor? Ne kadar basit değil mi? İşte buna fiili dua diyoruz arkadaşlar, fiili dua. Allah'tan bir şey istemek ayrı. Allah ama hiçbir şey yapmadan bir şey istemek torpil oluyor. Kusura bakmayın, Allah adildir, öyle torpil yapmaz kimseye. Çalışacaksınız, dünyadaki hazır üretilmiş bilgiyi kullanacaksınız ya da yeni bilgi üreteceksiniz. Size bu imkanı vermiş Necm suresi 39'da insan için kendi emeğinden başkası yoktur diyor. Yani özetle size diyor ki siz dua edin de hani, anlatabildim mi? Dolayısıyla emek vereceksiniz. Emeksiz ve akla dayanmadan yaptığınız her işlem çürüktür ve boştur. Onun için yani dua ediyoruz olmuyor, başka ne yapılabilir? Allah Allah. Yani tekrar şöyle, gözüm görmüyor, bakın kameraya bakıyorum, görmüyor. Gözlük yok çünkü. Şimdi dua da ediyorum, göremiyorum. Acaba başka ne yapabilirim doktor bey? Biraz saçma değil mi sizce? Doktor diyor ki ya gözünde kırma kusuru var. Haluk amca sen yaşlı bir adamsın artık yani. Tamam, gerçek anlamda yaşlı değil ama orta yaşlısın. 54 yaşını doldurdun, 55 yaşındasın. İşte gözünde de yaşlılığa bağlı bir kırma kusuru var. Adam gibi gözüne uygun bir gözlüğü tak, göreceksin. Git bir gözcüye muayene ol, önerdiği gözlüğü kullan ve göreceksin. Dua etmene gerek bile olmayabilir. Çünkü gerçekten dua bu aslında. Bu gerekli olan gözlüğü alman. Gerçek dua bu. Ha, aldın, güzel, taktın, görüyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte sayende insanoğlunun ürettiği bu güzel cihazlarla görebiliyorum. Güzel, şükredersin. Şükretmenin de kendine göre güzellikleri var. Ama gözlüğü alma, dua et ve göreme. Çok özür dilerim. Bunun dindarlıkla falan bir ilgisi yok. Bu bildiğin aptallık. Dinle hiçbir ilgisi yok. Tekrar edeyim mi? Dinle hiçbir ilgisi yok. Şimdi koronayla ilgisi nedir? Şimdi biraz değerlendirmelerim sert geliyor olabilir size. Özür dilerim. Ama dünyayı yani bir ne diyelim, gerçekçi olmayan bir dini kavrayışla kavradığınızda bir sürü işin de başınıza gelmesine vesile oluyorsunuz. O açıdan bunları konuşma gereği duyuyorum. Yani din önemsiz değil. Neden önemsiz değil? Çarpık bir din anlayışınız varsa hayatınız kayar. Hayatınız kayar. Hayatınız kayar. Ve bu milletin hayatı kaymış durumda. Böyle işte dua ediyoruz olmuyor, ne yapalım başka? Nasıl yani? Allah size öyle mi diyor? Arkadaşlar dua edin, düzelir her şey falan mı diyor yani? Hangi ayette böyle söylüyor? Onun yerine mesela hiç değilse sabredin ve iyiliği emredin diyor. Bakın size bir eylem öneriyor. Eylem öneriyor. Eylem öneriyor. Mesela emri bil maruf nehyi anil münker diye bir kavram tanımlamış. Ne diyor? Kötülerden, yasaklardan insanları sakındır, iyilikleri de yay. E yapıyor musun? Yok. Onun yerine beş vakit namaz, işte cumaya gittik geldik, işte Yasin okuduk, yok cüz dağıttık, cüz aldık, bilmem ne yaptık. Bunları mı söylüyor Kur'an sana? Cüz mü oku diyor. Yoksa yeryüzünde iyiliğin temsilcisi ol, aklın temsilcisi ol, faydanın, insanlara hizmet etmenin temsilcisi mi ol diyor. Soruyorum, sadece soruyorum. İbadeti bu kadar yüceltmenin ve insan emeğini bu kadar aşağılamanın sonucu bir ülkenin şaftının kaymasıdır ve kaymıştır. Şimdi başka neler yapılabilir? Başka gözlük, doktora git, gözlük önersin, git gözlüğünü tak. Kaygıyı nasıl giderirsin? Öncelikle bir psikiyatriste gidersin veya psikoloğa gidersin. Yaşadığın endişeler hastalık düzeyinde mi? Anlar. Eğer öyleyse müdahale eder. Eğer o düzeyde değil, daha hafifse sana somut tavsiyelerde bulunur. O tavsiyelere uyarsın. O zaman kaygın azalır. Ama hadi buradan bize söyle diyeceksen söylemeyeceğim. Bir psikiyatriste gideceksin. Devletin hastanelerinde psikiyatrist var. Ya da özel muayenelerde psikiyatristler var. Buna vakit ayıracaksın, gideceksin. Dinleyeceksin. Önlemleri somut olarak alacaksın. Yoksa böyle 5 dakikalık video üstünden tedavi ve önlem olmaz. Anksiyete sorunu olan ve yakınlar için endişeden uyuyamayanlara tavsiyeniz nedir? Nasıl yani? Anksiyete sorunu olan ve yakınlar için endişeden uyuyamayanlara. Yani basbayağı bir kaygı bozukluğundan bahsediyoruz. Tavsiyemiz bir psikiyatriste gidin ve tedaviye başlayın. Mesela uyuyamıyorsanız hekim size adam gibi uyku ilacı verir ve uyursunuz. Ben de kullanıyorum uyku ilacı gerektiğinde. Sabaha kadar yatakta dönüp durmanın ne esprisi var? Alırım ilacımı, vurur kafayı, yatarım, sabahta dinlenmiş olarak gelirim. Koronavirüs sebebiyle toplumda yaşanan durumu koronafobi olarak adlandırmak ne kadar doğru? Yani derdimiz buna koronafobi demek olsun. Bir kısım insan koronafobi der, diğeri hastalık fobisi der, diğeri salgın fobisi der, bilmem ne. Ama konu bir kaygı bozukluğu. Salgın yok olduğunda OKB ya da anksiyete, yani obsesif kompulsif bozukluğu, takıntı bozukluğu ya da anksiyete boyutunda ne gibi sonuçlar öngörmektesiniz? Evet, şimdi bu tür bu kadar yaygın bir şey mutlaka insanlarda bir iz bırakacaktır. Yani daha bugün düşündüm ben, sabah geldim, asansöre bindim, şurayla düğmeye bastım. Ondan sonra kapıyı kapatmaya aynı yerle bastım. Hiç üstündeki kabana hiçbir yere değirmeden geldim. Muayenehaneye girdim, arkadaşlar kapıyı çaldı, açtı. Ondan sonra gittim, hemen elimi yıkadım tuvalette, çıktım, ondan sonra üzerimi değiştirdim. Tam o sırada şunu düşündüm. Acaba bu virüs salgını geçtiğinde benim standart davranışım haline gelir mi bu? Gelebilir. Çok büyük bir zararı yok ama bizim OKB hastalarımızın çok önemli bölümü böyle yaşıyorlar zaten. Yani temizlik, titizlik hastalığı olanlar böyle yaşıyor. Ama korktum yani. Ha, bunun başka bir şeye değmesi. Mesela muayenehanede çalışan arkadaşlarıma değmesi, onlardan etrafa yayılması, hastalara yayılması falan gibi korktum. Yani ya asansöre eli temiz olmayan ve korona olan birisi bindiyse. Ama böyle yayılıyor işte hastalık. Ne yapalım, ne yapılabilir sorusunun, bakın çok temel bir tavsiyesi var. Teknik önlemleri anlatıyorlar. Yüzlerce video var artık. Yüzlerce video. Biraz dikkatli izlerseniz. Ben kendi Twitter'ımda da yayınladım. Hem apartmanı ilaçlıyordu arkadaşlar. Hem de asansör girişine böyle o klasik sabun kabını duvara asmışlar. Gidiyorsun, tak basıyorsun sabun. Elini o sabunla güzelce sabunluyorsun. Asansöre binerken öyle işaretliyorsun. Evine çıkıyorsun. Eve çıktığında zaten elini yıkıyorsun. Bu kadar ya. Bilmem kaç kuruşluk sabunla bir apartman ahalisini kurtarmak mümkün. Bunu mu yapamıyor Türkiye? Yani her şeye para ayırıyoruz da asansöre binerken, mesela iş yerimde yok ama evimizde var. Ne kadar güzel. Peki, yani bu bir gelişmişlik düzeyi, akıl. Çok karmaşık bir şey değil. Elini temiz tutacaksın kardeşim. Dua ediyoruz falan olmuyor bilmem ne. Biraz saçma oluyor yani. Bu tedbirlere dikkat edelim. Bunlar OKB ya da anksiyete boyutunda kalıcı olabilir mi? Şüphesiz hastalığa yatkın insanlarda bir miktar daha kalıcı olacaktır. Ama dünyanın sonu değil yani. Onlar bu hastalık olmadan da hastalanıyorlardı zaten. Şimdi çok güzel bir soru var. Sade, biraz da spekülatif. Yeni dünya düzeni mi gelecek? Dünya bu virüste yaşamaya mı alışacak? Biraz şişmiş bir soru. Yani bu virüste niye yaşamaya alışalım ki? Dikkatli gidersek tahmin ediyorum 6 ay 1 sene içinde veya çok daha kısa olabilir. Bugün Çin'den bir uzmanın yaptığı açıklamada eşim de aynısını söylüyor. Eşim de dahiliye doçenti çünkü. Diyor ki insanlar 3 hafta evlerinden çıkmasın. Yani virüsün inkübasyon süresi galiba 2 hafta. Hasta olanlar olur, olmayanlar olmaz. Sonra da kimlerin hasta olduğu belli olur. Oradan da ilerleriz yani. İnsanlar birbiriyle teması kestiklerinde işlem biter. Uzatmanın alemi yok diyor. Mantıklı bir şey. Dünya bu virüsle yaşamaya alışmak zorunda değil elbette. Ama şunu anlıyoruz. Yani insanoğlu cahil bir varlık. Hem korkuyor hem de en basit tedbirleri alamıyor. Yani niye korkuyorsun? Hastalıktan korkuyorum. Peki niye tedbir almıyorsun? Bilmiyorum. Bilmediğin şeyi niye öğrenmiyorsun? Bak televizyonlar bas bas bağırıyor, komşun söylüyor, doktor söylüyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayatın bu kadar önemsiz bir şey mi senin için? Değil elbette. Onun için yani önlemleri ciddiye alırsak işte gerçek dua budur. Yeni dünya düzeni mi gelecek? Yeni dünya düzeni geldi aslında. Nedir yeni dünya düzeni? Artık hiç kimse, ben Avrupa'da yaşıyorum, ben Orta Doğu'da yaşıyorum, ben Güney'de yaşıyorum, ben Kuzey'de yaşıyorum, bana hiçbir şey olmaz, ben gelişmiş bir ülkenin vatandaşıyım falan diyemez. Bakın bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri vize politikası ile ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki tüm dünyadan koronavirüsle ilgili uzmanlar, tıp doktorları ve diğerleri, tıp personeli, yani her türden hekim olmak zorunda da değil, onlara özel bir davette bulunuyor. Buyursunlar, gelsinler. Vize başvurusunda diyor, yardımcı olacağım. Hemen en yakın konsolosluklara başvurun. Niye? Yani çünkü artık bu mesleğin önemi anlaşılıyor. Ölmekten iyidir değil mi? Bakın Amerika korkuyor. Ülkesini en çok başkalarından kıskanan ülkelerden biri olan Amerika, yani Green Card'da vesaire çok ciddi duvarları yükselten, 1,5-2 senede bunları vermeyen Amerika, şimdi kendisi davet eder konuma düşmüş. Acıklı. Aslında acıklı. Ama konu ne? Akıllı bir politika. Yani bir ülke ihtiyacı olan şeyi, yani sağlık personeline temin etmeye çalışıyor. Korona bilenler diyor, özellikle tercih edilir ama diğerleri de neyse. Bakın yani şimdi bu önemli bir şey. Dolayısıyla yeni dünya düzeni geliyor. Yani hiç kimsenin kendini diğer milletlerden, devletlerden ayıramayacağı bir düzen oluşuyor. Ne oldu? Suriye'de savaş oldu. Avrupa'nın her tarafı Suriyeli mültecilerle doldu. Avrupa ne kadar direnirse dirensin, Türkiye'yi ne kadar kullanmaya çalışırsa çalışsın, ki kullandı. 4 milyon falan mülteciyi burada durdurabildi. İşte rüşvet gibi 3 milyar dolarlarla falan daha fazla genişlemesine müsaade etmedi. Hatta Türkiye'de karşı şekilde kullandı. Kapıları açtı, mültecileri kapısına dayadı filan. Tüm bunlar Avrupa'yı mülteci krizinden koruyamadı. Bir şekilde milyonlarca insan kıtanın içlerine doğru girdi. Şimdi de bu hastalığı kimse sınırlarından uzak tutamayacak. Bakın İngiltere bir iki haftadır başta gevrek gevrek dolaşıyorlardı. İngilizler akıllıdır. Şimdi olay sokağa çıkma yasağı boyutuna kadar geldi ve her şey ciddi kontrol altında. Bugün itibariyle Macaristan'da sıkı yönetim ilan edildi. Az önce söyledim. Yani artık herkes etkileniyor. Bunun adı yeni dünya düzeni. Bir hastalık tüm dünyayı tek bir yönetim birimi haline getiriyor aslında. Ve dünya bir liderlik sorunu da yaşıyor. Yani öyle büyük reislere falan ihtiyaçları olur mu olmaz mı onu bilmem. Ama bir yönetim krizi veya en azından dünyayı koruyacak, kollayacak bir akıllı iradeye ihtiyaç var. Amerika yine de fena değil. Yani Trump'a rağmen fena değil. Yani işte doktorları toplamayı düşünecek kadar akıllı. Mesela Türkiye'de KHK'lı doktor ve sağlık personeli işlerine iade edilsin deniyor. Yani hiç oralı bile değil hükümet. Halbuki yetişmiş insan potansiyeli değerlendirilmiyor. Böyle bir potansiyeli oradan Amerika değerlendirmeye çalışıyor. Yani buyurun gelin alacağım diyor. Evet. Evden çıkmayıp misafir kabul etmiyorum. Bu dönemde hem kişisel bakımıma hem de ortam temizliğine neredeyse saatlik olarak dikkat ediyorum. Bu şekilde davranmam ve çoğu insanın bunları yapmamasının beni rahatsız etmesi hastalık belirtisi olabilir mi? Yani hastalık belirtisi olabilir tabii. Yani siz elinizden geleni yapıyorsunuz ama diğer insanlar buna o kadar riayet etmiyor. Yani bir kere herkesin o kadar ne diyelim dikkatli olmadığını kabul etmek lazım. Ve siz anladığım kadarıyla çok dikkatli, her şeyi özel bir özenle yapıyorsunuz. Çok iyi, çok gelişmiş bir davranış. Ama herkesten aynısını bekleyemeyebiliyoruz maalesef. Yani hastalık belirtisi olma ihtimali de var. Bir obsesif kompulsif bozuklukla irtibatı olabilir. Dolayısıyla bir psikiyatriste görüşüp o açıdan araştırmakta fayda var. Ama hiç ilgisi de olmayabilir. Titiz, çalışkan, işinde gücünde bir insansınızdır. Bunu böyle yapmayan, hala çok sarsak davrananlara karşı tepki duyuyorsunuzdur. Bu da gayet anlaşılır. Ülkemiz, hatta dünya bu kadar büyük bir tehdit altındayken alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? sokağa çıkma yasağının hala gelmemiş olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yani ben hoşuma gidiyor yani işime geliyorum. İşim cerrah falan değilim. Hani hastalarımla aramda hemen her zaman 2 metre civarında bir mesafe oluyor. Orada zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı şey 1.80 mi 2 metre mi temasta mesafe. Onu kurtarıyorum yani. Sokağa çıkma yasağı olsa hakikaten evden çıkamamak bir süre sonra insanı şişirir. Gelen sorulardan birisi de öyleydi zaten. Bir bipolar hastanın annesi galiba. Hani çocuğum bipolar ve evde tutmakta güçlük çekiyorum diyor. Doğrudur. Yani çok hareketli bir bipolar hasta veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir hasta çıkar. Allah'tan henüz daha sokağa çıkma yasağı yok. Ben kişisel olarak hani bu sokağa çıkma yasağının olmaması hoşuma gidiyor ayrı. Ama toplum sağlığı açısından doğru değil. Belki de artık sokağa çıkma yasağını açık açık konuşmak ve hayata geçirmek zorundayız. Hiç olmazsa işte şu tarihten itibaren geçeceğiz diye 3-5 gün önceden ilan etmekte fayda olabilir. Veya önce kısmi yasaklarla gidip hani şu saatler arasında alışveriş serbest, günde 2 saat, 3 saat denip bir şey ne diyelim sıralı bir önlem alınabilir. Mesela dün San Francisco, daha doğrusu San Jose, Silikon Vadisi'ndeki bir arkadaşımla mesajlaştım. İşte Twitter'ın yaptığı bir hatayı nasıl bildirebiliriz falan diye. Dedi ki hocam burada herkes sokağa çıkma yasağı var. Acil durumlar dışında sokağa çıkarsak zaten tutukluyorlar. Amerika çok o konuda yani sert. Üstelik de San Francisco gibi bir yer. Yani daha doğrusu Kaliforniya eyaleti. Amerika'nın en gelişmiş eyaletlerinden biri. Ve dünyanın tek başına 5. büyük ekonomik gücüdür. Yani Amerika galiba artık 2. sıraya düştü ama Kaliforniya dünyadaki 5. büyük ekonomik güçtür bir eyalet olarak. Ama hiç acımıyorlar yani. Sokaktaki adamı tutuklayıp götürüyorlarmış. Ama belli saatlerde marketlerde alışveriş izni varmış. Böyle bir şey yapılabilir. Yani tam sokağa çıkma yasağı değil de sınırlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. İşte yaşlılara engel geldi bildiğim kadarıyla. Kronik hastalığı olanlara da geldi. O geçerli bir şey yani. Doğru bir önlem gibi gözüküyor. Şimdi bir başka soru. Çok değerli birinden geliyor. Kanser hastasıyım. Oğlum yurt dışında okuyor. Eğitim hayatları aksadı. Evde daha ne kadar kalacağımız belli değil. Bu da beni endişeye düşürüyor. Emekli aylığımızın kesilmesi veya bankadaki paralarımıza el konulma ihtimali beni çok düşündürüyor. Bu kaygılar hayatımı etkiliyor. Sağlık durumum bundan psikiyatrik ve fiziksel olarak etkilenecek mi? Hastalığın yükselirse ülkemizdeki sağlık sistemi yetecek mi? Yani kanserim tekrar ederse bununla baş edebilecek miyim diyor. Evet, tipik bir kaygı özelliği olan bir kişi doğal olarak da geçmişte geçirdiği kanserin tekrar etmesinden endişeye kapılıyor. Çocuğuyla, parasıyla, maaşıyla ilgili korkuları var. Bunlar gelişmiş bir ülkede hepsi güvence altındadır. Ama değilse o zaman oturup bir düşünmek gerekir. Yani bu hanımefendiyi tanıyorum. İyi eğitimli birisi ve akademik bir unvanı var. Ve şimdi bu kişi bunları düşünebiliyorsa, düşünün ki ortalama vatandaş açısından devletin verdiği güvence ne kadar olabilir? Devletine güvenmek önemli. Günde 7.000-8.000 test yapan bir hükümet başarılı mı değil mi? Bunu ayrıca tartışanlar tartışsınlar. Ama bakın insanlar paralarına bile el konulacağından endişeye kapılıyorlar. Bilemiyorum tabii tüm bunlar olur mu olmaz mı? Ama kaygınızın olduğu çok açık. Bu kaygıyla baş etmenin yolu bir kere öncelikle uykularınıza çok dikkat edin. Eğer bu kaygılar hayatınızı çok etkiler hale gelirse antidepresan kullanmanız gerekebilir. Bir psikiyatristle görüşmenizde fayda var. Eğer bir psikiyatristle düzenli görüşüyorsanız ilaç dozunuzu veya türünü değiştirmekte fayda var. Şimdi birkaç şey de ben söyleyeyim. Yani hepsini ben söyledim ama gelen sorular üzerine söyledim. Şimdi serbest düşünceler. Mesela insanların en çok endişe ettikleri konulardan birisi, şimdi yavaş yavaş Çin'de konu çözülüyor gibi. Her yer yeniden açılıyor vesaire. Ama Çin'de mesela boşanmalar artmış, aile içi çatışmalar artmış. Yani olay sonrasında patlak vermiş her şey. Bu eve kapanmanın böyle komplikasyonları var. İnsanlar bu kadar yakında yaşamazken, yakında yaşayınca birbirlerinin çok da hoş olmayan yüzleriyle daha yakından karşılaşmış olabilirler. Böyle bir risk var. Yani eşiniz, kardeşiniz, çocuğunuz filan. Aa bir bakıyorsunuz ki ya çok değişik birisiymiş meğer sen filan. Onun kötülükleriyle yeniden yani ilk defa karşılaşıyor olabilirsiniz. Veya herkes evden çıkamadığı için eğer yasak filan olursa bu kez herkes patlamaya hazır bomba olduğu için kime patlayacak? Diğerlerine patlayacak. Dolayısıyla kişiler arası ilişkiler sorunları patlıyor. Dikkat etmek lazım. Öyle boşanma kararlarını falan çok acil vermemek gerekir. Yani aklınıza gelse bile bir ay bekleyin derim. Bir ay sonra işlere yeniden bakılır. Bu yoğun kaygı nedeniyle yani hastalıkla nasıl baş edeceğiz? Ülkede bir durum var. Öleceğiz mi, kalacağız mı şeklindeki endişeler bir süre sonra bu kadın çekilmez oldu. Bu adam Allah'ın belası. Aa çocuğum böyle birisi miydi meğersem? Gibi tuhaf ithamlara yol açabilir. Beyin ciddi stres altındayken çok saatli düşünceler üretmez. Dolayısıyla bir kere sık duş alın, iyi uyuyun, birbirinizi eğleyecek aktiviteler yapın. Mesela bazı evlerde Merve ile konuştum, okey almışlar, okey oynuyorlarmış. Ben ona sordum, acaba bugünlerde çerez fazla tüketiliyor olabilir mi? Evet olabilir dedi. Ben de eve dün çekirdek ve fıstık aldım, götürdüm mesela. Yani sıkılmasın insanlar, yesinler. Mesela şimdi Netflix'te Freud'la ilgili bir dizi başlamış. Eşim onu seyretmiş ilk bölümünü. Ben de seyredeyim. Bir bölüm seyredeyim. Ondan sonra gerisini seyredeyim. Birlikte seyredelim. Birlikte yapacak işler bulalım. Tabii hiç neşter vurmadığımız ailevi sorunlarımız vardır. Onları hiç olmazsa 3 günde bir, haftada bir konuşarak yani bir 15 dakika, 20 dakika dile getirmek de bir yöntem olabilir. Kullanacağımız dil itham edici olmadıkça yani başımıza gelen sıkıntıları uygun bir biçimde karşıya yüklenmeden anlatırsak belki de daha rahat anlaşılır hale geliriz ve bu koronavirüsle ilgili büyük tehdit, hayati tehdit belki aynı zamanda hayatımızdaki ciddi psikolojik pürüzleri, kişiler arası pürüzleri giderecek bir araca da dönüşebilir. Ama buralarda hızlı hareket etmemeli, birbirimizin ritmini yakalamaya çalışmalıyız. Bir de hiçbirimiz esasen kötü insanlar değiliz. Yani çok arızalı bir grup hariç insanların %10-15'i, 20'si neyse kişilik bozukluğudur. Geri kalanlar masumdur. Tamam hani aramızda çok özel bir kişilik bozukluğu varsa evimizde az çok onu tanımışızdır. Dikkat ederiz. Ondan da muhafaza etmeye çalışırız kendimizi. Ama eğer yoksa da insanlara psikopat, ahlaksızlar gibi davranmamak lazım. Yumuşaklıkla, güzellikle. Evimizde hayvanlarımız varsa onlara iyi muamele ederek, onlardan da dostluk alarak, dostluk vererek biraz eğlenelim, iyi film seyredelim, kitap okuyalım. Bunlar bizi geliştirecek gibi gözüküyor. Ben mesela iki kitap kulübünün üyesiyim. Fiilen yüz yüze toplantılar düzenliyorduk. O toplantıları iptal etmek zorunda kaldık. Ama üçüncü kitap kulübü ve sinema kulübü aynı zamanda o grup zaten online görüş belirtiyor. O grup işliyor. Mesela bugün bitirmem lazım. Paradigma'nın İflas kitabını okumam lazım. Biraz zor. Henüz başlardayım ama hafta sonu boyunca o kitabı tartışacağız. WhatsApp grubunda. Ne kadar güzel. Yani etrafınızda 3-5-10 kişi aklı başında insanla oturup bir kitabı, bir filmi seyretmek. Mesela Başkanın Adamları filmini seyrettik. Sonra yorumladık. Hani ben seyrettiğimde çok hoşuma gitmedi. Eleştirilerim vardı. Onları ilettim ama hani çok kötü film diyecek bir şey yok. Başarılı bulmadığımı söyledim sonuç olarak. Ama böyle bir film yapılması mı iyidir, yapılmaması mı iyidir? Yapılması, yapılmamasından iyidir. Mesela hani böyle vesileleri kullanıp ortak filmler seyretmek, ortak kitaplar okumak, müzakere etmek, akrabaları falan ziyaret edemiyoruz ama mesela telefon etmek, iki yeğenim doğum yaptı. Onlara ancak telefonla ulaşabildim mesela ama öyle yoğun ve samimi ve güzel konuşmalar yaptık ki ben hissettim yani onlar da çok şey değiller. Ne diyelim? Hani yüz yüze görüşemiyor olmaktan dolayı büyük bir üzüntü hissetmedikleri gibi destekte hissettiler. Dolayısıyla birileriyle birlikte olmak her zaman yüz yüze olmak, yapışmak anlamına gelmiyor. Bugünkü teknoloji bizi telefonlarla, görüntü teknolojileriyle de bir araya getirebiliyor. Bunları kullanalım derim. Tabii bundan 1500 yıl önce bir yerde karantina uygulanıyorsa insanlar oradan çıkamıyordu. Ve mesela şehir değil de mezra gibi yerlerde yaşadıklarında, halen böyle yerlerde yaşayan insanlar var Türkiye'de. 10 ev 5 evden oluşan. Yani bir de sokağa çıkma yasağı ilan ederseniz. Mesela 2 yaşlı anne babasıyla, yani anne babasıyla, 2 anne baba değil de, yani yaşlı anne babasıyla yaşayan bir hastamız var ve ama görme problemi var ve köyde de değiller. Yani köyden de 3-5 kilometre dışarıda bir evdeler. Hani ben dikkatle dinlediğimde zaten onun bir akıl hastası falan olmadığı kanaatine vardım, tedaviyi öyle düzenledim. Ama adam öylesine şeyler anlatıyor ki dinleyen psikiyatrist akıl hastası olduğuna hükmediyor. Ama oysa aynı kişi engelli KPSS'ine girip sınav kazanmayı planlayan, aynı zamanda da sabırlı ve çalışkan bir kişi. Öyle akıl hastası falan da değil. Niye bunu anlatıyor? Mesela bu kişi gerçekten böyle bir çağda ciddi stres altında kalabilir. Yani ama olduğu için telefonu rahat kullanamaz. Anne baba yaşlı olduğu için iletişimi kısıtlı kalabilir. Köyde olmadığı için diğer insanlarla temas edemez. Köyde değil, köyün dışında 3-5 kilometre dışında evleri. Onlara da kimse gelip gitmez. İşte o kişi için mesela bir sokağa çıkma yasağı veya böyle bir koronavirüs tehdidi çok büyük bir kişiler arası soruna yol açabilir. Ama hepimiz çok özel bir çağdayız. Televizyonda tüm dünya ayağımızda, işte Freud dizisi izleyebiliyoruz. Açıyoruz telefonumu, bilmem kaç tane. Ben galiba 30 tane WhatsApp grubuna üyeyim. Yani hiç değilse tahmin ediyorum 3000 kişiyle falan yaklaşık doğrudan temasım var yani istediğim zaman. 3000 adamla konuşabiliyorum yani orada. Dolayısıyla bu acayip bir durum. Yani hem izole oluyoruz, kimseyle görüşemiyoruz falan. İyi de 3000 tane adamla görüşüyorsun zaten şu ya da bu şekilde. Hani istersen çoğunda hemen şöyle zıt diye ittiriyoruz, siliyoruz. 60 mesaj gelmiş, 50 mesaj gelmiş. Siliyoruz, atıyoruz. Ama istersen onlara bakarım. Yani yalnızlık çekiyorum denecek çok fazla bir şey yok. Sevgilin varsa ara, telefonda konuş. Eşin evliysen zaten yanındadır. Değilse aç telefondan konuş. Başka bir şehirde filansa. Çocuğun yanındaysa otur sohbet et. Mesela. Çok mu sıkıldınız? Sohbet etme. Birlikte dövüş oyunu ya da spor oyunlarından birini beraber oyna. O da mı kesmiyor? Oturup beraber kitap okuyun. Mesela bizim oğlan kitap okumayı çok istemiyor. O zaman işte oyun oynayalım. Onu da mı yapmak istemiyor? İyi, o odasında film seyretsin. Siz de salonda hanımla oturup başka bir film seyredin. Mesela. Yani dünyanın sonu değil bu. Hiçbirimiz için geri dönüşümsüz bir şeye, eksene girmiş değiliz. Tabii tüm bunlar, yani işin somutlaşması bir 15-20 gündür oluyor Türkiye'de. Belki 15-20 gün sonra yeni bir program çekersek o zaman yılmış ve tükenmiş olarak, neyse bu kardeşim korona gidiyorsa gitsin, yoksa yetti artık canımıza falan gibi bir konuşmada yapabilirim. Psikiyatrist falan olmanın etkisi haricinde. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlar. Umarım dinlediniz, hoşunuza gitti. Veya dinleyecekler için söylüyorum. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bugün koronavirüs için özel bir program yaptık. Bu programı birkaç ayrı kaynakta bulabileceksiniz. Özellikle Ahval'in kendisinin açtığı bazı özel gruplarda ve yani Ahval haber sitesinin bulabilirsiniz. Biz de kendi YouTube sitemize yüklemeyi planlıyoruz. Hepinize koronasız günler diliyorum. Umarım bu büyük tehditten tüm dünya çok büyük kayıplar vermeden çıkar. Hepinize sağlıklı günler, selam ve sevgiler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.